Ayrım 17. 61. Bakmak. Oysa Füsun'un ihanetini ben hiç unutmamıştım. Besbelli Tahir'tan pelürde göre göre Füsun'a abayı yakmış, hayal hayatını ve Muzaffer Bey'in ona filmlerde roller teklif etmesini sağlamıştı. Ya da daha akla yatkın olanı, hayal hayatını ve Muzaffer Bey'in Tahir Tan'ın Füsun'a olan ilgisini görüp ona rol teklif etmeleriydi. Füsun'un Tahir Tan gittikten sonra süt dökmüş kedi gibi olmasından onları en azından cesaretlendirdiğini de anlamıştım. 1977 yazında Tarabya'daki huzur lokantasındaki o geceden sonra Füsun'un Beyoğlu'na sinemacıların yerlerine, özellikle de Pelür'e gitmesinin yasaklandığını, ondan sonra keskinlere ilk gidişimde Füsun'un küskün ve öfkeli bakışlarından sezdim. Daha sonra limonda buluştuğumuzda Feridun, Nesibe hala ile Tarık Bey'in o olaydan telaşa kapıldıklarını söyledi. Füsun'un şu ara Pelür'e gitmesi çok zordu. Mahalle arkadaşlarıyla görüşmesine bile sınır getirilmişti. Sokağa çıkmadan önce evlenmemiş bir kız gibi annesinden izin alması gerekiyordu. Çok uzun sürmeyen bu sert önlemlerin Füsun'u çok mutsuz ettiğini hatırlıyorum. Feridun artık kendisinin de Pelür'e gitmeyeceğini süslü sözlerle söyleyerek Füsun'u teselli ediyordu. Feridun'un sanat filminin çekimine başlamamız gerektiğini, Füsun'u ancak böyle mutlu edebileceğimizi ikimiz de çok iyi biliyorduk. Ama ne filmin senaryosu sansür kurulundan geçebilecek haldeydi, ne de Feridun'un bunu yakın zamanda gerçekleştirebileceğini hissediyordum. Füsun'un da bunu bütün açıklığıyla ve acıyla hissettiğini, arka odada yeni yapmaya başladığı Marti resmine bakarken konuştuklarımızdan anlar, üzülürdüm. Füsun'un öfkeli sorularına, isyanına tanık olmaktan hoşlanmadığım için artık ona daha az yeni resim nasıl diyor, bunu ancak Füsun'un o gün neşeli olduğunu, arka odada gerçekten Martı resminden söz edeceğimizi anladığım zaman soruyordum. Çoğu zaman Füsun'u neşesiz görür, Martı resmi ilerliyor mu diye hiç sormaz, bakışlarından öfkesini hissederek otururdum. Benimle bakışlarıyla iletişim kurduğunu derinden hissedince Füsun da bana daha özel bir şekilde bakardı. İçeriye resme bakmak için 3-5 dakika gitsek bile gecenin büyük çoğunluğu bu bakışlarla, onlara bir anlam vermekle geçerdi. Çukur Cuma'daki akşam yemeklerinde çoğu zaman Füsun'un benim için, kendi hayatı için ne düşündüğünü, duygularının ne olduğunu bakışlarından okumaya çalışırdım. Bir zamanlar burun kıvırdığım bakışlarla iletişim kurma töresine kısa sürede kendimi iyice vermiş, süratle bu işte hüner kazanmıştım. Gençlik yıllarımda arkadaşlarla bir sinemaya gittiğimizde, bir lokantada hep birlikte otururken ya da adaya bahar gezintisine giderken, vapurun üst salonunda aramızdan biri, "Beyler, şuradaki kızlar bize bakıyor," dediğinde, bazılarımız heyecanlanırken ben bu sözü hep şüpheyle karşılardım. Çünkü aslında kalabalıkların olduğu yerlerde kızlar çok seyrek olarak etraftaki erkeklere bakar, bakarken göz göze gelirlerse de ateşle karşılaşmış gibi bakışlarını hemen korkuyla kaçırır, bir daha da o yöne hiç dönmezlerdi. Keskinlerin evine akşam yemeğine gitmeye başladığım ilk aylarda hep birlikte televizyon seyrederek yemek masasında otururken hiç beklenmedik bir anda göz göze geldiğimizde Füsun da bakışlarını işte böyle ateşle karşılaşmış gibi kaçırırdı benden. Bunun bir Türk kızının sokakta bir yabancıyla karşılaşınca yaptığı hareket olduğunu hisseder, hoşlanmazdım. Ama daha sonra Füsun'un bu hareketi masada otururken beni kışkırtmak için yaptığını düşünmeye başladım. Bakışma sanatını öğrenmeye yeni başlıyordum. Eskiden İstanbul sokaklarında yürürken, çarşı pazar gezinirken, başı ister açık olsun ister örtülü, kadınların başka erkeklerle değil göz göze gelmeye çalışmak, onlara baktıklarına, Beyoğlu'nda bile çok az tanık olmuştum. Öte yandan görücü usulüyle evlenen çoğunluğun dışında birbirlerini görüp tanıyıp seçerek evlenen pek çok kişiden "biz önce bakışarak anlaştık" sözünü de işitmiştim. Görücü usulüyle evlenmelerine rağmen annem bile babamla Atatürk'ün de katıldığı bir baloda uzaktan birbirlerini görerek beğenip hiç konuşmadan yalnızca bakışarak anlaştıklarını iddia ederdi. Babam ise annemi hiç bozmamasına rağmen bana bir kere Atatürk ile birlikte aynı baloda bulunduklarını ama ne yazık ki o gece şık kıyafeti, beyaz eldivenleriyle 16 yaşındaki annemi hiç göremediğini, hiç hatırlamadığını söylemişti. Bizimkisi gibi kadın ile erkeğin aile dışında tanışıp, görüşüp, hiç buluşamadığı bir alemde göz göze gelmenin anlamını, belki de gençliğimin bir kısmını Amerika'da geçirdiğim için zaten geç anladım. 30 yaşımdan sonra ve Füsun sayesinde. Ama anladığım şeyin değerini çok iyi bildim ve derinliğini hep içimde hissettim. Füsun tıpkı eski İran minyatürlerindeki kadınlar gibi ya da o zamanların fotoroman ve film sahnelerindeki kadınlar gibi bakardı bana. Sofrada onun çaprazında otururken bana düşen boş boş televizyona bakmak değil, güzelimin bakışlarını okumaktı. Ama bir süre sonra belki de bu zevkimi keşfettiği ve beni cezalandırmak istediği için bakışlarımız kesişince Füsun utangaç kızlar gibi bir anda gözlerini kaçırmaya başlardı. Birlikte yaşadıklarımızı aile sofrasında ne hatırlamak ne de hatırlatmak istiyor, üstelik onu film yıldızı yapamadık diye öfkeleniyor diye düşünür, önceleri ona hak verirdim. Ama bir süre sonra benimle bakışlarla bile temastan bu kadar kaçınması, o mutlu sevişmelerimizden sonra utangaç bir bakire, hiç tanışmadığı yabancı bir erkekle göz göze gelmiş gibi davranması beni öfkelendirmeye başladı. Kimse bizimle ilgilenmez, yani akşam yemeğini yer, dalgın dalgın televizyona bakarken ya da tam tersi ekrandaki duygusal dizideki dokunaklı ayrılma sahnesi tam gözlerimizi sulandırmışken bir an rastlantıyla göz göze gelmek beni çok mutlu eder, o gece oraya o göz buluşması için geldiğimi sevinçle anlardım. Ama Füsun o anın mutluluğunu hiç hissetmemiş gibi davranır, bakışlarını kaçırır, bu da kalbimi kırardı. Bir zamanlar birlikte ne kadar mutlu olduğumuzu unutamadığım için orada olduğumu bilmiyor muydu? Bu düşüncelere kapılıp ona içerlediğimi daha sonra bakışlarımdan anladığını hissederdim. Ya da galiba yalnızca hayal ederdim. Hissetmek ile hayal etmenin açtığı bu muğlak alem, bakışma sanatının inceliklerini yavaş yavaş Füsun sayesinde öğrenirken fark ettiğim ikinci büyük keşif oldu. Bakışmak, hiçbir kelime kullanmadan bakışlarımızla karşımızdakini kendimize anlatma yoluydu elbette. Ama anlatılan şey de, anlaşılan şey de aslında hoşumuza giden derin bir muğlaklık taşıyordu. Füsun'un bakışlarıyla ifade ettiği şeyin ne olduğunu tam anlayamaz ve bir süre sonra ifade edilen şeyin bakışın kendisi olduğunu anlardım. Füsun'un başlarda çok seyrek de olsa bir an yoğunlaşan ifade dolu güçlü bakışlarından öfkesini, kararlılığını, ruhunda esen fırtınaları hisseder, bir an aklım karışır, onun karşısında sanki gerilerdim. Daha sonra televizyonda ortak mutlu hatıralarımıza işaret eden bir şey, mesela bizim gibi öpüşen bir çift belirdiğinde onunla göz göze gelmek isteyince hiçbir taviz vermeden bakışlarını kaçırması, hatta bana yan dönmesi beni isyan ettirirdi. Ona ısrarla, inatla, gözlerimi hiç kaçırmadan bakma alışkanlığımı bu sıralarda geliştirdim. Bakışlarımı onun gözlerinin içine diker, ona uzun uzun dikkatle bakardım. Tabii aile sofrasında bakışım 10-12 saniyeyi geçmez, en uzunu, en pervasızı yarım dakikaya varırdı. Bu sürede yaptığım şeyin bir çeşit taciz olduğunu, gelecekteki modern çağın özgür insanları haklı olarak düşünebilirler. Çünkü o ısrarcı bakışlarımla Füsun'un saklamak, hatta belki de unutmak istediği geçmişteki ortak mahremiyetimizi, aşkımızı aile sofrasına taşımış olurdum. Aile sofrasının içkili olması ya da benim sarhoş olmam tabii bir mazeret olamaz. Ama bu kadarını bile yapmasaydım herhalde delirir, keskinlere gidecek gücü kendimde bulamazdım diye savunabilirim şimdi kendimi. Çoğu geceler Füsun böyle öfkeli ve takıntılı bir akşamımda olduğumu, bakışlarımla ona sık sık yoğunlaşacağımı ilk göz göze gelmelerden, arsızca ısrarımdan anlayınca hiç telaşa kapılmaz, erkeklerin tacizci, huzursuzluk verici bakışlarını görmezlikten gelip idare etmeyi bir hüner haline getirmiş bütün Türk kadınları gibi bana bir daha hiç bakmadan karşımda otururdu. O zaman deli gibi olur, ona daha da öfkelenir, bakışlarımı daha da dikerdim gözlerinin içine. Ünlü köşe yazarı Celal Salik, Milliyet gazetesindeki köşesinde şehir sokaklarında yürüyen öfkeli erkeklerimizi uyarmış, pek çok kereler güzel bir kadın görünce dik dik gözlerinin içine onu öldürecekmiş gibi bakmayın diye yazmıştı. Füsun'un benim yoğun bakışlarımı, ben Celal Salik'in anlattığı o erkeklerden biriymişim gibi yorumlaması beni çileden çıkarırdı. Taşra'dan İstanbul'a gelip de başı açık, makyajlı, rujlu güzel bir kadına hiç durmadan sert sert ve hayranlıkla bakan erkeklerin kadınları ne kadar taciz ettiklerini Sibel bana sık sık anlatmıştı. Şehirde sık sık olduğu gibi bu erkeklerin bazıları daha sonra uzun uzun seyrettikleri kadınların peşlerine düşer, bazıları varlıklarını tacizkar bir şekilde belli ederek, bazıları da ruh gibi sessizce, saatlerce, bazen günlerce uzaktan kadını izleyerek ona bakarlardı. 1977'nin Ekim ayında bir gece Tarık Bey üzerinde bir kırıklık olduğu için hepimizden önce yukarı çıkıp yatmıştı. Füsun ile Nesibe hala tatlı tatlı konuşuyorlardı. Onlara dalgın dalgın, öyle sanıyordum, bakıyordum ki Birden Füsun benimle göz göze geldi. O günlerde sık sık yaptığım gibi ona dikkatle baktım. "Yapma öyle," dedi Füsun. Bir an sarsıldım. Füsun benim bakışımı çok iyi taklit etmişti. İlk anda utançtan durumu kabul edemedim. "Ne demek istiyorsun?" diye mırıldandım. "Böyle yapma demek istiyorum," dedi Füsun ve benim bakışımı daha da abartılı bir şekilde taklit etti. Bu taklitle kendimin de fotoroman kahramanları gibi baktığımı anladım. Nesibe hala bile gülümsedi buna. Sonra benden korktu. "Herkesi, her şeyi çocuk gibi taklit etme kızım," dedi. "Artık çocuk değilsin." "Yok Nesibe hala," dedim bütün gücümü toparlayarak. "Ben Füsun'u çok iyi anlıyorum." Gerçekten Füsun'u anlıyor muydum? Önemli olan aşık olduğumuz kişiyi anlamaktır elbette. Bunu yapamıyorsak hiç olmazsa anladığımızı sanmak da iyi bir şeydir. Bu ikincisinin vereceği tatmin duygusunu bile 8 yılda seyrek tattım, itiraf edeyim. Koltuğumdan kalkamama buhranına yakalanmak üzere olduğumu sezdim. Bütün gücümü kullanarak ayağa kalktım. Saatin geç olduğunu mırıldanarak çıktım oradan. Evde bir daha keskinlere hiç gitmeyeceğimi düşünerek sızana kadar içtim. Yan odada annem acıyla inler gibi ama çok sağlıklı bir şekilde horluyordu. Okurun tahmin edeceği gibi bir küskünlüğe kapıldım. Ama çok fazla sürmedi. 10 gün sonra gene bir akşam hiçbir şey olmamış gibi keskinlerin kapısını çaldım. İçeri girip Füsun ile göz göze gelir gelmez beni görmenin onu mutlu ettiğini gözlerinin içindeki pırıltıdan anladım. Aynı anda ben de dünyanın en mutlu insanı oldum. Sonra gene masaya oturduk ve bakışmaya devam ettik. Zaman geçtikçe, aylar yıllar aktıkça keskinlerin masasında sohbet edip oturmak, televizyonu bayrak törenine kadar seyredip Tarık Bey ve Nesibe Hala ile sohbet etmekten, çoğu zaman kenarından Füsun da katılırdı, hiç tatmadığım zevkler alıyordum. Kendime yeni bir aile ediniyordum da diyebilirim buna. O gecelerde yalnız Füsun ile karşı karşıya oturduğum için değil, keskinlerin sohbetine katıldığım için de bir hafiflik, hayat hakkında bir iyimserlik duygusuna kapılır, sanki oraya neden geldiğimi unuturdum. İşte ben bu duygular içindeyken, gecenin ortasında sıradan bir anda, rastlantıyla Füsun ile göz göze geldiğimde, beni oraya o akşam getiren asıl nedeni, Füsun'a duyduğum bitip tükenmez aşkı bir anda sanki yeniden hatırlar, bir an uykudan uyanır gibi doğrulur, heyecanlanır, canlanırdım. O anlarda Füsun'un aynı heyecanı duymasını isterdim. Bir an o da benim gibi bu masum rüyadan uyanırsa, bir zamanlar birlikte yaşadığımız daha derin ve hakiki alemi hatırlayacak ve kısa sürede kocasını bırakıp benimle evlenecekti. Ama Füsun'un bakışlarında böyle bir hatırlama, bir uyanış göremez, sonu yerinden kalkamama buhranına varacak bir kalp kırıklığı hissederdim. Füsun film işlerinin bir türlü sonuçlanmadığı o dönemde bir zamanlar birlikte ne kadar mutlu olduğumuzu hatırladığını gösterir bir şekilde bana neredeyse hiç bakmazdı. Tam tersi bakışları yoğunluk ve derinlikten yoksun bir hal alır, o an televizyonda seyrettiğimiz şeyler ile ya da mahalledeki bir komşuyla ilgili dedikoduyla çok ilgileniyormuş gibi bakmaya devam eder, hayatın gerçek anlam ve amacı annesi ve babasının sofrasında oturup sohbet edip gülüşmekmiş gibi davranırdı. O zaman bir an sanki Füsun ile hiçbir geleceğimiz olamazmış, ileride kocasından ayrılıp benimle birlikte olmasına hiç ihtimal yokmuş gibi bir boşluk ve anlamsızlık duygusuna kapılırdım. Olaylardan yıllar sonra Füsun'un o aylardaki küskün bakışlarını, diğer anlamlı bakışlarını Türk filmlerindeki kadın oyuncuların bakışlarına benzettim. Ama burada bir taklit yoktu. Türk filmlerindeki kadın kahramanlar gibi Füsun da annesinin, babasının ve erkeklerin yanında derdini tam anlatamıyor, öfkesini, isteğini, duygularını bakışlarıyla ifade ediyordu. 62. Vakit geçsin diye. Füsun'u düzenli bir şekilde görüyor olmam iş hayatımı da düzene sokmuştu. Uykumu aldığım için her sabah erkenden yazıhaneye gidiyordum. Parantez aç, Harbiye'deki apartmanın yan duvarında tatlı gülüşlü İnge hala Meltem gazozu içiyor ama Zaim'den duyduğuma göre artık bu satışlara pek yardımcı olmuyordu. Parantezi kapa. Kafam Füsun'a takılmadığı için hem çok iyi çalışıyor hem de çevrilen dolapları görüp karar alabiliyordum. Osman'ın yönetimini Kenan'a emanet ettiği tek yay beklenildiği gibi kısa sürede Satsat'ın rakibi olmuştu. Ama Kenan ve abimin başarılı yönetimi yüzünden değildi bu. Mustang'i, fabrikası ve Füsun'a olan aşkı yüzünden aklımı her gelişinde beni kederlendiren tekstilci Turgay Bey, neredeyse onu artık kıskanmıyordum hiç, kendi ürünlerinin bir kısmının dağıtımını tekeye bırakmıştı da ondan. Turgay Bey her zamanki inceliğiyle nişana çağrılmamasını unuttuğu gibi şimdi Osman ile ailecek ahbaplığa da başlamıştı. Kışları birlikte Uludağ'a kayak yapmaya gidiyor, Paris'e, Londra'ya alışveriş yolculuklarına çıkıyor ve aynı seyahat dergilerine abone oluyorlardı. Gittikçe büyüyen tek yayın saldırganlığına şaşıyor ama pek fazla bir şey de yapamıyordum. Benim şirketi aldığım genç ve hırslı yeni yöneticileri, çalışkanlıkları ve dürüstlükleriyle yıllar boyunca Satsat'ın temel direği olmuş orta yaşlı iki yöneticiyi Kenan, pervasızca yüksek maaşlar vererek kendi şirketine transfer etmişti. Abimin bana kazık atma zevki ve para hırsıyla babamı kurduğu Satsat'a karşı işler yapmasını, anneme akşam yemeklerinde birkaç kere açıp şikayet ettim. Ama annem, "Artık ben aranıza girmeyeyim oğlum," bahanesiyle bana yardım etmedi. Sanırım Osman'ın telkinleriyle annem, Sibel'den ayrılmamdan, özel hayatımdaki esrarengiz tuhaflıktan ve artık biraz farkında olduğunu sandığım keskinlere gitmelerimden bir sonuç çıkarmış, benim babamın bıraktığı işleri iyi idare edemeyeceğime karar vermişti. Bu 2,5 yılda keskinlere ziyaretlerim, Füsun ile göz göze gelmelerimiz, akşam yemeklerimiz, sohbetlerimiz, artık kış akşamları da çıktığımız arabalı boğaz gezilerimiz, her şey sanki zaman dışı bir sıradanlığa, parantez aç ve güzelliğe, parantezi kapa, birbirini hep tekrar eden bir kıvama kavuştu. Feridun'un sanat filmine bir türlü başlayamıyorduk. Ama önümüzdeki birkaç ay içerisinde başlayacakmışız gibi hazırlık yapıyorduk hep. Füsun sanat filminin biraz daha vakit alacağına, ticari filmlerinde kendisini tehlikeli sokaklarda tek başına bırakacağına ya karar vermişti ya da karar vermiş gibi davranıyordu. Bakışlarıyla dışa vurduğu öfkesi bütünüyle yok olmamıştı. Bazı akşamlar Çukurcuma'daki evde sofrada otururken bakışlarımız kesişince, ilk başlardaki mahcup genç kız edasıyla gözlerini kaçırmaz, gözlerimin içine benim bütün kusurlarımı hatırlatacak bir hiddetle bakardı. O zaman içine attığı öfkesini dışa vurduğu için kederlenir ama bana da kendini daha yakın hissettiğini anladığım için mutlu olurdum. Artık akşam yemeklerinin sonuna doğru ona yeniden "Füsun, resim nasıl gidiyor?" diye sormaya başlamıştım. Feridun evde sofradaysa da soruyordum bunu. Parantez aç, huzur lokantasındaki geceden sonra Feridun geceleri daha az çıkıyor, bizimle yiyordu. Zaten film sanayi zordaydı. Parantezi kapa. Bir kere üçümüzün sofradan kalkıp Füsun'un o sırada yapmakta olduğu bir güvercin resmine uzun uzun baktığımızı, konuştuğumuzu hatırlıyorum. "Bu kadar yavaş yavaş sabırla çalışmanı çok seviyorum Füsun," demiştim fısıldar gibi. "Ben de söylüyorum, bir sergi açsın," demişti Feridun aynı fısıltılı havayla. "Ama utanıyor." "Ben bunları vakit geçsin diye yapıyorum," derdi Füsun. "En zoru güvercinin başındaki tüylerin parlaması, görüyor musunuz?" "Evet, görüyoruz," dedim. Uzun bir sessizlik oldu. Feridun o akşam sanırım spor saatini seyretmek için de evde kalmıştı. Televizyondan bir gol sesi gelince koşarak gitti. Füsun ile hiç konuşmadık. Onunla yaptığı resme sessizce bakmak, Allah'ım, bu beni çok mutlu ediyordu. "Füsun, bir gün Paris'e gidelim ve birlikte oradaki resimleri, bütün müzeleri görelim. Çok isterim." Bu pervasızlık, birkaç ziyaret surat asma, kaş çatma, hatta hiç konuşmama ve küskünlük cezasına çarptırılacak bir suçtu. Ama Füsun sözümü çok doğal karşıladı. "Ben de gitmek isterim Kemal." Pek çok çocuk gibi ben de okul sıralarındayken resme heves etmiş, ortaokul ve lisede bir dönem Merhamet Apartmanı'ndaki dairede kendi kendime hevesle resim yapmış, ileride ressam olacağım hayallerini kurmuştum. O zamanlar bir gün Paris'e gidip bütün resimleri görmek gibi çocuksu hayallerim vardı. 1950'lerde, 1960'ların başında Türkiye'de resim seyredilecek hiçbir müze, sayfaları çocuksu bir zevkle çevrilebilecek resim ve reprodüksiyon kitapları yoktu. Ama biz Füsun ile resim sanatında neler olduğu gibi konularda değildik hiç. Fotoğraftaki siyah beyaz kuşu büyütüp renklendirmenin zevkleri bizi mutlu ediyordu. Keskinlerin evinde gittikçe daha fazla tat aldığım bu çocuksu mutluluğun tuhaf zevkleri arttıkça evin dışındaki dünya, İstanbul sokakları bana daha tekinsiz gelirdi. Füsun ile yaptığı kuş resimlerine bakmak, resimlerin ağır ağır gelişimini izlemek, Feridun'un onun için fotoğraflarını çektiği İstanbul kuşlarından bundan sonra hangisini, kumruyu mu, çaylağı mı yoksa kırlangıcı mı resmedeceği gibi konuları haftada bir, hatta iki kere arkadaki odada alçak sesle 3-5 dakika konuşmak beni olağanüstü mutlu ederdi. Ama mutluluk burada yeterli bir kelime değil. O arka odadan yaşadığım şiiri, o 3-5 dakikanın bana verdiği derin tatmini başka türlü anlatmaya çalışacağım. Zamanın durduğu, her şeyin sonsuza kadar aynı kalacağı duygusuydu bu. Bu duygunun hemen yanında korunma, süreklilik ve evde olma hazzı vardı. Bir başka yanında dünyanın ve alemin basit ve iyi olduğuna dair yüreğimi hafifleten bir inanç, daha süslü kelimelerle söylersem bir dünya görüşü vardı. Bu huzur duygusu elbette Füsun'un yüzü, zarif güzelliği, ona duyduğum aşktan besleniyordu. Arka odada onunla 3-5 dakika konuşabilmek zaten kendi başına bir mutluluktu. Ama bu mutluluk biraz da içinde bulunduğumuz mekanın, odanın sonucuydu. Parantez aç, fuayede onunla yemek yiyebilseydim gene çok mutlu olurdum. Ama bu başka türlü bir mutluluk olurdu. Parantezi kapa. Yere, mekana, ruh haline bağlı bu derin huzur, çevrede gördüklerimle, Füsun'un ağır ağır ilerleyen kuş resimleriyle, yerdeki uşak halısının kiremit rengiyle, kumaş parçaları, düğmeler, eski gazeteler, Tarık Bey'in okuma gözlüğü, küllükler ve Nesibe halanın örgü takımlarıyla karışıyordu aklımda. Odanın kokusunu da içime çeker, çıkmadan önce cebime atıverdiğim bir yüksük, bir düğme, bir makara, daha sonra bana bütün bunları merhamet apartmanındaki odada hatırlatır, mutluluğumu uzatırdı. Nesibe hala her yemeğin sonunda tencereleri kaldırdıktan, büyük servis tabaklarını, bitmemiş yemekleri buzdolabına, parantez aç, keskinlerin bana her zaman büyülü gelen buzdolabına müze gezer özel bir dikkat göstermeli, parantezi kapa, koyduktan sonra eski ve büyük bir plastik torba içinde duran örgü takımını alır ya da Füsun'dan getirmesini isterdi. Bu aynı zamanda bizlerin arka odaya gitme vaktimize denk düştüğü için kızım gelirken benim örgümü de getir derdi Füsun'a. Çünkü televizyon seyrederken örgü örmekten, sohbete katılmaktan zevk alıyordu. Arka odada baş başa kalmamıza itirazı olmayan Nesibe hala sanırım Tarık Bey'den korktuğu için bizi fazla yalnız bırakmamak için içeriye gelir, örgümü alayım, sonbahar rüzgarları başlıyor derdi. Seyretmeyecek misiniz? Seyrederdik. 8 yılda Füsunlar'da yüzlerce film ve dizi seyretmiş olmalıyım. Ama Füsun'la keskinlerin eviyle ilgili her türlü küçük ayrıntıyı, en saçma şeyi bile çok iyi hatırlayan ben, bu filmler, diziler, milli bayramlarda yapılan tartışma programları, parantez aç, İstanbul'un fethinin dünya tarihindeki yeri, Türklük nedir ve nasıl olmalıdır, Atatürk'ü nasıl daha iyi anlarız gibi şeyler, parantezi kapa ve televizyonda seyrettiğimiz başka yüzlerce, binlerce programı kısa bir süre sonra tamamen unuturdum. Televizyonda seyrettiğimiz şeylerden bir süre sonra çoğunlukla yalnızca bazı anları, parantez aç, zaman kuramcısı Aristo'nun hoşuna gidecek bir şey, parantezi kapa, hatırlardım. Bu an bir resimle birleşir ve hafızamda hiç silinmemecesine kalırdı. Kafamdaki unutulmaz resmin yarısı televizyondaki görüntü ya da hatta onun bir parçası olurdu. Mesela filmde merdivenleri koşarak çıkan bir Amerikan dedektifinin ayakkabısının ve paçasının hareketleri, kameramanın aslında ilgilenmediği ama nasılsa çerçeveye girmiş bir eski binanın bacası, bir öpüşme sahnesinde, parantez aç, sofrada bir sessizlik olurdu, parantezi kapa, kadının saçları ve kulağı, futbol maçını seyreden binlerce bıyıklı erkek arasında babasına sokulmuş ürkek bir kız, parantez aç, herhalde evde kimseye bırakılamamış, parantezi kapa, kandil gecesi camide hep birlikte secdeye varanlardan en yakınının çoraplı ayağı, Türk filminde arkadaki boğaz vapuru, kötü adamın yediği dolmanın konserve kutusu ve başka pek çok şey kafamda o sahneye bakan Füsun'un yandan gördüğüm yüzünün bir ayrıntısı. Mesela dudağının kenarı, kalkan kaşları, elini tutuşu, elindeki çatalı farkında olmadan tabağın kenarına bırakışı ya da birden kaşlarını çatışı ve sigarasını sabırsızca ezip söndürüşüyle birleşir. Kimi zamanlar bu görüntüler tıpkı sonradan hatırladığımız rüyalar gibi sık sık aklıma takılırdı. Sorular ve resimler haline alan bu hayalleri Masumiyet Müzesi'nde sergileyebilmek için ressamlara çok anlattım. Ama sorularıma hiçbir zaman tam bir cevap bulamadım. Füsun şu sahnede niye o kadar duygulanmıştı? Ekrandaki filmi izlerken kendini hikayeye bu kadar vermesine yol açan şey neydi? Bütün bunları ona sorabilmek isterdim. Ama keskinlerin filmlerden sonra yaptıkları sohbet, filmin kendileri üzerindeki etkisinden çok onun ahlaki sonuçlarıyla ilgili olurdu. Alçak herif cezasını çekti ama ben çocuğa acıdım derdi mesela Nesibe hala. Bırak zaten çocuğu hatırladıkları bile yok derdi Tarık Bey. Bu heriflerin dini imanı para. Kapa şunu Füsun. Bu herifler, filmdeki Avrupalı tuhaf adamlar, Amerikalı gangsterler, o tuhaf ve edepsiz aile, hatta bu filmi düşünen rezil senarist ve rejisör, Füsun'un düğmeye basmasıyla bir anda karanlık bir sonsuzluğa doğru, tıpkı banyo küvetinin deliğinden bir hortuma kapılarak emilip yok olan pislikler gibi yok olup gider, ekranın içinde kaybolurlardı. Televizyon kapatılır kapatılmaz, "Oh iyi oldu, kurtulduk şunlardan," derdi Tarık Bey. Şunlar televizyondaki yerli ya da yabancı film, açık oturum, bilgi yarışmasının ukala sunucusu ve aptal yarışmacılar da olabilirdi. Bu söz içimdeki huzuru artırır, sanki burada Füsun ve ailesiyle baş başa kalmanın en önemli şey olduğunu onlar da fark ediyorlarmış gibi hissederdim. O zaman orada daha da fazla kalmak ister ve bunu yalnız Füsun ile aynı odada, aynı masada oturmanın zevkleri için değil, bütün Keskin ailesiyle birlikte bu evde, bu binada bulunmanın verdiği derin duygu içinde istediğimi anlardım. Parantez aç, orası müze gezerin içinde, zamanın içinde gezindiği gibi gezindiği o sihirli yerdir. Parantezi kapa. Füsun'a olan aşkımın yavaş yavaş onun bütün dünyasına, onunla ilgili her şeye, onun bütün anlarına ve eşyalarına yayıldığını müze gezerler özellikle akıllarında tutsun isterim. Televizyon seyrederken hissettiğim zamanın dışında olma duygusu, 8 sene Keskinlere ziyaretlerimi ve Füsun'a aşkımı mümkün kılan bu derin huzur, bir tek haberleri seyrederken bozulurdu. Ülke bir iç savaşa doğru sürükleniyordu. 1978'de artık bizim mahallede de geceleri bombalar patlıyordu. Tophane ve Karaköy tarafına uzanan sokaklar milliyetçilerin, ülkücülerin denetimindeydi ve gazeteler buralardaki kahvelerde pek çok cinayetin planlarının yapıldığını yazardı. Çukurcuma yokuşundan yukarıya Cihangir'e doğru çıkan parke taşı kaplı çarpık çırpık sokaklarda ise Kürtler, Aleviler, çeşit çeşit sol fraksiyona yakınlık duyan küçük memurlar, işçiler ve öğrenciler yuvalanmıştı. Onlar da silah kullanmayı severdi. Bu iki takımın kabadayıları bir sokağın, bir kahvenin, bir küçük meydanın hakimiyeti için bazen silahlı çatışmaya girer, bazen de gizli servislerin ve devletin uzaktan denetlediği haydutların yerleştirdiği bir bombanın patlamasıyla iki taraf meydan savaşına tutuşurdu. Çoğu zaman iki ateş arasında kalan, Chevrolet'i nerede park edeceğini, hangi kahvehanede beni bekleyeceğini bilemeyen Çetin Efendi bu dönemde çok sıkıntı çekmişti. Ama birkaç kere ona akşamları Keskinlere yalnız başıma gidebileceğimi söylediğimde buna asla izin vermeyeceği cevabını vermişti bana. Keskinlerden çıktığım saatlerde Çukurcuma, Tophane, Cihangir sokakları hiç tekin olmazdı. Arabayla evimize dönerken bile afiş asan, bildiri yapıştıran ya da duvarlara slogan yazan birilerini hep görür, korku içinde bakışırdık. Akşam haberlerinde hep bu çeşitten bombalama, öldürme ve katliam ayrıntıları anlatıldığı için Keskinler hem çok şükür evlerinde oldukları için huzur duyarlar, hem de gelecek konusunda huzursuzluğa kapılırlardı. Haberler dayanılmayacak kadar kötü olduğu için hepimiz o dönem haberlerin kendisinden çok, onları okuyan güzel spiker Aytaç Kardüz'ün jestlerinden, mimiklerinden söz etmeyi severdik. Batıdaki özgür ve rahat görünümlü kadın spikerlerin aksine Aytaç Kardüz yerinden hiç kıpırdamaz, bir kere olsun gülümsemez, haberleri elindeki kağıttan mum gibi hareketsiz ve hızlı hızlı okurdu. "Dur kızım, bir nefes al, boğulacaksın," derdi Tarık Bey arada bir. Bu şakayı belki yüzlerce kere yapmış olmasına rağmen ilk defa yapılmış gibi gülerdik. Çünkü çok disiplinli, işini çok sevdiği, bir yanlış yapmaktan çok korktuğu her şeyinden belli olan hanım spiker, bazen bir cümleyi bitirene kadar nefes almak için hiç durmaz, cümle uzayınca da boğulmamak için gitgide hızlanır, o zaman da yüzü kızarmaya başlardı. "Eyvah, gene kızarmaya başladı," derdi Tarık Bey. "Yavrum dur biraz, bir yutkun bari," derdi Nesibe Hala. Aytaç Kardüz, Nesibe Hala'nın sözlerini işitmiş gibi bir an gözlerini elindeki haber kağıdından kaldırır, masada yarı telaş, yarı neşeyle ona bakan bizlere bir göz atar ve o anda daha yeni bademcik ameliyatı olmuş bir çocuk gibi büyük bir gayretle ve zorlanarak yutkunurdu. "Aferin kızım," derdi Nesibe Hala. Elvis Presley'in Memphis'teki evinde öldüğü, Kızıltugayların eski İtalya Başbakanı Aldo Moro'yu kaçırıp öldürdüğü, gazeteci Celal Salik'in Nişantaşı'nda Alaaddin'in dükkanının hemen önünde kız kardeşiyle birlikte vurularak öldürüldüğü gibi haberleri hep bu kadın spikerin ağzından işittik. Keskinlerin televizyon seyrederken dünya ile aralarına bana çok huzur veren bir mesafe koymalarının bir başka yolu da ekranda beliren kişileri yakın çevremizdeki insanlara benzetmeleri ve yemeğimizi yerken bu benzetmenin ne kadar yerinde olduğunu uzun uzun tartışmalarıydı. Bu tartışmalara Füsun da ben de içtenlikle katılırdık. 1979 sonunda Sovyetlerin Afganistan'ı işgal ettiğini gösteren görüntülere bakarken yeni Afganistan Devlet Başkanı Babrak Karmal'ın bizim mahalle fırınında çalışan birine kardeşi kadar benzediğini uzun uzun tartıştığımızı hatırlıyorum. Konuyu bu benzetmeleri yapmaktan en az Tarık Bey kadar hoşlanan Nesibe Hala açmıştı. İlk başta fırından kimi kastettiğini hiçbirimiz anlayamadık. Bazı akşamlar Çetin'e arabayı fırının önünde durdurup akşam yemeği için bir koşut taptaze ve sıcacık ekmekler aldığım için fırında çalışan Kürtlerin yüzlerine benim de bir aşinalığım vardı. Bu yüzden Nesibe Hala'ya tamamen hak verdim. Füsun ile Tarık Bey ise kasaya bakan adamın yeni Afgan devlet başkanına benzemediğinde inatla ısrar ettiler. Bazen Füsun sırf bana inat olsun diye karşı görüşü savunuyor gibi gelirdi bana. Mesela tıpkı bizdeki paşalar gibi stadyumun şeref tribününden askeri geçit seyrederken İslamcıların öldürdüğü Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın Çukurcuma yokuşu ile Boğazkesen Caddesi'nin köşesindeki gazetecinin tıpatıp aynısı olduğuna, bana kalırsa sırf ben öyle söyledim diye Füsun karşı çıkmıştı. Sedat'ın öldürülmesi televizyon ekranlarını, haberleri birkaç gün meşgul ettiği için de bu tartışma Füsun ile aramda benim hiç hoşuma gitmeyen bir çeşit sinir harbi şeklinde sürmüştü. Eğer bir benzetme keskinlerin sofrasında yeterince kabul görürse, ekrandaki önemli kişiden Enver Sedat diye değil, Bakkal Bahri Efendi diye bahsedilirdi. Keskinlerin evindeki akşam yemeklerimin 5. yılına girdiğimizde yorgancı Nazif Efendi'nin ünlü Fransız karakter oyuncusu Jean Gabin (parantez aç) pek çok filmini görmüştük (parantezi kapa). Füsun'un benden sakladığı arkadaşlarından alt katta annesiyle oturan Ayla'nın bazı akşamlar televizyonda hava bültenini sunan ürkek sunucu, rahmetli Rahmi Efendi'nin her akşam televizyona sert bir demeç veren İslamcı Parti'nin yaşlı başkanı, elektrikçi Efe'nin pazar akşamları haftanın gollerini sunan ünlü spor yazarı, Çetin Efendi'nin de (parantez aç) özellikle kaşları yüzünden (parantezi kapa) yeni Amerikan Başkanı Reagan olduğunu ben de benimsemiştim. Bu ünlü kişiler ekranda belirince hepimizin içinde bir şaka yapma isteği doğardı. "Koşun çocuklar, Bahri Efendi'nin Amerikalı karısına bakın, ne güzel," derdi Nesibe Hala. Bazen de ekrandaki bir ünlünün kime benzediğini çıkarmaya çalışırdık. Mesela Filistin'deki çatışmalara bir çözüm bulmaya çalışan ve sık sık ekranda gördüğümüz Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim için Nesibe Hala, "Bilin bakalım bu adam kime benziyor?" diye ortaya bir soru atar. Hepimiz bu soruya cevap ararken sofrada çok uzun süren sessizlikler olurdu. Ekrandaki ünlü kaybolduktan, yeni haberler, reklamlar, bambaşka görüntüler belirdikten sonra da sürerdi bu sessizlikler. Derken Tophane Karaköy yönünden gelen gemi düdüklerini işitir, şehrin gürültüsünü, kalabalığını hatırlar, iskelelere yanaşmakta olan vapurları gözümün önünde canlandırmaya çalışırken keskinlerin hayatına ne kadar çok karışmış olduğumu, bu sofrada ne kadar çok vakit geçirdiğimi ve vapur düdükleri arasında ayların, yılların akışını hiç fark etmediğimi istemeden fark ederdim. 63. Dedikodu sütunu. Ülkenin bir iç savaşa doğru sürüklenmesi, patlayan bombalar, sokaklardaki çatışmalar, akşamları sinemaya gidenleri çok azaltmış, sinema sanayini sarsmıştı. Pelür Bar, diğer sinemacı meyhaneleri gene her zamanki gibi kalabalıktılar. Ama artık aileler akşamları sokağa çıkmadığı için herkes ya reklam filmlerinde ya da her gün bir yenisi çekilen seks ve dövüş filmlerinde iş bulabilmek için çırpınıyordu. Büyük yapımcılar 2 yıl önce yaz sinemalarında mutlulukla seyrettiğimiz cinsten filmlere artık para koymadıkları için Pelür Bar'daki sinemacı takımı arasında filmlere para yatıran, Limon filmi destekleyen sinema sever zengin olarak önemimin arttığını hissederdim. O günlerde iyice uzak kaldığım Pelür Bar'a bir akşamüstü Feridun'un ısrarı ile gidince içeride her zamankinden daha büyük bir kalabalık görmüş, daha sonra sarhoşlardan işsizliğin sinemacı barlarına yaradığını, bütün Yeşilçam'ın içtiğini öğrenmiştim. O gece ben de mutsuz filmcilerle sabaha kadar rakı içtim. Tarabya'da huzur lokantasında Füsun'a olan ilgisini gösteren Tahir Tan ile o gecenin sonunda tatlı tatlı sohbet ettiğimizi hatırlıyorum. Genç ve yeni oyunculardan Sevimli Papatya ile de o gecenin sonunda onun deyişiyle arkadaş olduk. Birkaç yıl önce aile filmlerinde simit satarak kör annesine bakan ya da Hain Süendan'ın oynadığı üvey annenin eziyetlerine gözyaşlarıyla katlanan masum kız çocuklarını canlandıran Papatya, şimdi herkes gibi hayallerini gerçekleştirememekten, işsizlikten, yerli porno filmlere dublaj yapmaktan şikayetçiydi ve Feridun'un da ilgi duyduğu bir senaryonun filme çekilebilmesi için benim desteğime ihtiyacı vardı. Feridun'un da onunla ilgilendiğini, aralarında sinema magazincilerinin deyişiyle bir duygusal yakınlaşma olduğunu sarhoş kafam hayal meyal fark etmiş, dahası Feridun'un papatyayı benden kıskandığını hayretle görmüştüm. Sabaha doğru üçümüz Pelür'den birlikte çıkmış, papatyanın ucuz pavyonlarda şarkı söyleyen annesiyle yaşadığı Cihangir'deki evine doğru karanlık arka sokaklarda üzerine sarhoşların işediği, gençlerin radikal sloganlar yazdığı karanlık duvarlar arasında yürümüştük. Soğuk sokaklarda tehditkar köpekler bizi izlerken papatyayı evine götürme işini Feridun'a bırakıp annemle huzur içinde yaşadığım Nişantaşı'ndaki evimize dönmüştüm. O sarhoş gecelerimde uykuyla uyanıklık arasında artık gençliğimin çoktan sona erdiğini, bütün Türk erkeklerine olduğu gibi daha 35'ime basmadan hayatımın artık şekillendiğini, bundan sonra hayatımda büyük bir mutluluk olmayacağını, olamayacağını acıyla düşünürdüm. İçimdeki onca aşka ve sevme isteğine rağmen, geleceğimin her geçen gün bana daha dar ve karanlık gözükmesinin nedeninin siyasi cinayetlerden, bitip tükenmez çatışma, pahalılık ve iflas haberlerinden gelen bir yanılsama olduğunu sezer, bazen kendimi teselli ederdim. Bazen de akşamları Çukurcuma'ya gidip Füsun'u gördükçe, onunla göz göze gelip konuştukça, keskinlerin yemek masasından, evlerinden bana daha sonra onu hatırlatacak eşyaları çalıp Nişantaşı'na götürdükçe ve o eşyalarla oynayıp oyalandıkça artık hiç mutsuz olmazmışım gibi gelirdi bana. Keskinlerin sofrasından aldığım ve Füsun'un kullandığı kaşıkları, çatalları bazen bir resme ve bir hatıraya bakar gibi seyrederdim. Bazen de başka bir yerde daha iyi bir hayat olduğu duygusuna öyle bir güçle kapılırdım ki acı çekmemek için başka bir şey düşünmeye, bahaneler bulmaya çalışırdım. Zaim'i görüp en son sosyete dedikodularını öğrendikten sonra zengin arkadaşlarımın sıkıcı hayatlarından uzak kalmamın o kadar da büyük bir kayıp olmadığına karar veriyordum. Nurcihan ile Mehmet 3 yılın sonunda Zaim'e kalırsa hala hiç sevişmemişlerdi. Ama evlenmeye karar verdiklerini söylüyorlardı. En büyük haber buydu. Zaim'e göre Nurcihan Fransız erkekleriyle Paris'te aşklar yaşayıp onlarla seviştiğini Mehmet dahil herkesin bilmesine rağmen evlenene kadar onunla yatmamaya kararlıydı. Nurcihan bunun şakasını yapıyor, Müslüman bir ülkede yıllar sürecek hakiki, mutlu ve huzurlu bir evliliğin ilk şartının zenginlik değil, evlilikten önce sevişmemek olduğunu söylüyordu. Mehmet'in de hoşuna giden bu şakalar, ikisinin birlikte anlattıkları ecdadımızın bilgeliği, eski müziğin güzelliği, derviş tabiatlı eski üstadların kanaatkarlığı hikayeleriyle birlikte yapılıyordu. Zaim'e göre Nurcihan ile Mehmet'in Osmanlı'ya ve atalarımıza olan merakı ve şakaları, sosyetenin gözünde onları sofu ya da mürteci gösterecek boyutlara hiç varmıyordu. Bunun bir nedeni Zaim'e göre ikisinin de davetlerde fazla içmeleriydi. Zil zurna sarhoş olmalarına rağmen kibarlıklarından, zarafetlerinden hiçbir şey kaybetmediklerini de Zaim saygıyla anlatmıştı. Şarap içtikçe Mehmet, divan şiirindeki meyin, badenin mecazi değil hakiki şarap olduğunu heyecanla savunur, Nedim'den, Fuzuli'den kimsenin doğru mu yanlış mı söylendiğini bilmediği mısralar okur ve Nurcihan'ın gözlerinin içine dikkatle bakarken elindeki kadehi Allah aşkı için kaldırırdı. Zaim'e göre bu şakaların sosyetede hiç sorgulanmadan hatta bazen saygıyla kabul edilmesinin bir nedeni de Sibel ile nişanımızın bozulmasından sonra sosyetede genç kızlar arasında kuvvetli bir telaş rüzgarının esmesiydi. Bizim vakamız 1970'li yıllarda İstanbul sosyetesinde genç kızların evlenmeden erkeklere çok fazla güvendikleri yolunda güçlü bir uyarı olmuştu anlaşılan. Evlendirecek kızları olan anneler, anlatılanlar doğruysa kızlarına çok dikkatli olmalarını o günlerde bir de bizim yüzümüzden telaşla öğütlemişlerdi. Ama kendimi fazla önemsemeyeyim. İstanbul sosyetesi o kadar küçük ve kırılgan bir dünyaydı ki insan başına gelenlerden küçük bir aile arasında olduğu gibi çok da derin bir utanç duyamazdı. Üstelik 1979'dan sonra ev, yazıhane, Füsunların evi ve merhamet apartmanı arasında kurduğum yeni hayatımın rahatlıklarına ve maneviyatına iyice alışmıştım artık. Merhamet apartmanındaki daireye gider, orada Füsun ile yaşadığımız mutlu saatleri düşünerek hayallere dalarken gittikçe büyüyen koleksiyonuma hayret ile şaşkınlık arası bir duyguyla bakardım. Hiç durmadan biriken bu eşyalar yavaş yavaş aşkımın yoğunluğunu gösteren işaretlere dönüşüyordu. Onlara Füsun'la yaşadığım mutlu saatleri hatırlatan teselli edici şeyler gibi değil, ruhumda esmekte olan bir fırtınanın elle tutulur uzantılarıymış gibi bakardım bazen. Bazen de biriktirdiğim şeylerin varlığından utanır, başkalarının onları görmesini hiç istemez, gittikçe artan eşyaların bu gidişle birkaç yılda merhamet apartmanındaki dairenin odalarını baştan aşağı kaplayabileceğini aklıma getirir, korkardım. Keskinlerin evlerinden bu eşyaları ileride ne olacaklarını hesaplayarak değil, bana geçmişi hatırlatacakları için getiriyordum. Onların çoğalıp odaları, evleri doldurabileceği de aklıma gelmezdi. Çünkü bu 8 yılın büyük bir kısmını birkaç ay içinde, en fazla 6 ayda Füsun'u ikna edip onunla evleneceğimizi hayal ederek geçirdim. 8 Kasım 1979 günü Akşam Gazetesi'nin Cemiyet başlıklı dedikodu sütununda burada bir kesiğini sunduğum bir haber yayımlandı. Sinema ve sosyete naçizane bir nasihat. Hollywood ve Hindistan'dan sonra Türkiye'nin dünyada en çok film çeken 3. memleket olduğunu söylemek hepimizin hoşuna gider. Ama durum ne yazık ki değişiyor. Vatandaşı akşamları sokağa çıkmaktan korkutan sağ-sol terörü ve seks filmleri ailelerimizi sinema salonlarından uzaklaştırdı. Değerli Türk sinemacıları da film çekecek seyirciyi ve sermayeyi bulamaz oldu. Bu yüzden Yeşilçam'a gelip sanat filmi çekmek isteyen zengin iş adamlarımıza Türk sinemasının bugünlerde her zamankinden daha da çok ihtiyacı var. Eskiden bu sanatsever sinema meraklıları güzel artist kızlarla tanışmak isteyen taşralı yeni zenginler arasından çıkardı. Eleştirmenlerimizce övgülere boğulan nice sanat filmi iddia edildiğinin tersine aslında ne Batı sinemalarında aydınlara gösterilebilmiş ne de Avrupa'nın fakir kasaba festivallerinden bir teselli ödülü alabilmiştir. Ama pek çok yeni zenginimiz ile sanatçı kızımızın tanışıp hoş aşklar yaşamasına vesile olmuştur. Ama bu eskidendi. Şimdi ise yeni bir moda başlıyor. Artık zengin sanatseverlerimiz Yeşilçam'a güzel artist kızlarla aşk yaşamak için değil, zaten aşık oldukları kızları artist yapmak için geliyorlar. Bunlardan sonuncusu çok zengin bir ailenin oğlu, İstanbul Sosyetesi'nin gözde bekar gençlerinden Bay K, parantez aç, adı bizde saklı, parantezi kapa, uzak akraban dediği evli bir genç kadına öylesine aşık olmuş ve onu öylesine kıskanıyormuş ki senaryosunu yazdırdığı sanat filminin çekilmesine şimdi kendi bir türlü razı olamıyormuş. İddialara göre hem onun başkasıyla öpüşmesine dayanamam diyormuş, hem de genç kadının ve rejisör kocasının peşlerinden gölge gibi ayrılmıyor, Yeşilçam barlarında, Boğaz meyhanelerinde elinde rakı kadehi sürünüyormuş, hem de güzel ve evli artist adayının evinden çıkmasını bile kıskanıyormuş. Birkaç yıl önce Hilton'da bütün sosyetenin katıldığı ve sütunlarımızda anlattığımız şahane bir törenle emekli bir diplomatımızın çok cici kızıyla nişanlanan bu sosyetik zenginimiz, iddialara göre o nişanlısını da şimdi seni artist yapacağım dediği güzel akrabasıyla sorumsuzca bozmuş. Biz bu sorumsuz zengin çocuğunun Sorbonne'da okumuş hanımefendi diplomat kızından sonra şimdi de özellikle çapkın beyefendilerin ağzını sulandıran güzel artist adayı F'nin geleceğini karartmasına razı değiliz. Onun için eğitici nutuklardan bıkmış okurlarımızdan özür dileyerek sosyeteden Bay K'ya nasihat edeceğiz. Beyefendi, Amerikalıların Ay'a gittiği bu modern dünyada öpüşmesiz bir sanat filmi artık mümkün değildir. Siz önce bir karar verin. Veya başörtülü bir köylü kızıyla evlenin ve batılı filmi ve sanatı unutun. Ya da başkalarının bakışından bile kıskandığınız güzel kızları artist yapma sevdasından vazgeçin. Tabii niyetiniz yalnızca artist yapmak ise. B.K. Haberi akşamda yayımlandığı sabah annemle kahvaltı ederken masada okudum. Annem eve her gün gelen iki gazeteyi baştan sona okur, hele sosyete dedikodularını hiç kaçırmazdı. O mutfağa gidince haberin çıktığı sayfayı koparıp katlayıp cebime sıkıştırdım. Gene nem var dedi evden çıkarken annem bana. Çok keyifsizsin. Yazıhanede de her zamankinden daha keyifli davranmaya çalıştım. Zeynep Hanım'a eğlenceli bir fıkra anlattım. Islık çalarak koridorlarda yürüdüm. Sat satın gittikçe keyifsizleşen ve işsizlikten akşamı bulmacasını çözen ihtiyar memurlarıyla şakalaştım. Ama öğle tatilinden sonra yüzlerdeki ifadelerden, sekreterim Zeynep Hanım'ın aşırı şefkatli, biraz da korkulu bakışlarından haberin bütün sat sat çalışanlarınca okunduğunu anladım. Belki de yanılıyorumdur dedim sonra kendime. Öğle yemeğinden sonra annem telefon etti. Beni yemeğe beklediğini, gelmedim diye üzüldüğünü söyledi. Nasılsın canım diye sordu her zamanki sesiyle ama her zamankinden daha şefkatli bir havayla. Haberin kulağına gittiğini, gazeteyi bulup okuduğunu, ağladığını, parantez aç, sesinde ağlama sonrası derinlik vardı, parantezi kapa, yırtılmış sayfadan benim de okumuş olduğumu da bildiğini anladım hemen. Dünya canavar ruhlu insanlarla dolu evladım dedi annem, hiçbir şeye aldırmayacaksın. Neden bahsediyorsunuz anneciğim, hiç anlamadım dedim. Hiç yavrum dedi annem. O an içimden geldiği gibi davranıp onunla dertleşmeye kalksaydım, ilk sevgi ve anlayıştan sonra benim de kabahatli olduğumu anlatmaya kalkacağından ve Füsun hikayesinin ayrıntılarına girmek isteyeceğinden emindim. Belki de bana büyü yapıldığını söyleyerek ağlayacaktı. Evin bir köşesine, pirinç ya da un kavanozlarının içine, yazıhanede çekmecelerin dibine okuyup üflenmiş ve seni aşık eden bir muska saklanmıştır. Ara bul ve yak hemen de diyebilirdi. Ama üzüntümü paylaşamadığı, daha önemlisi konuyu açamadığı için keyfinin kaçtığını hissettim. Ama durumuma saygı da gösteriyordu. Bu durumun ne kadar vahim olduğunun bir belirtisi miydi acaba? Şu anda akşam gazetesini okuyanlar beni ne kadar aşağılıyorlardı. Budala ve hırsla aşık halime ne kadar gülüyor, haberin ayrıntılarına ne kadar inanıyorlardı. Sürekli bunu aklımdan geçiriyor, bir yandan da Füsun'un haberi okuyunca ne kadar üzüleceğini düşünüyordum. Annemin telefonundan sonra Feridun'a telefon edip Füsun'u ve bizimkileri bugünkü akşamdan uzak tutmasını öğütlemek geçti aklımdan. Ama yapmadım. Birinci neden Feridun'u ikna edememe korkusuydu. İkinci ve daha derin neden ise aslında bütün aşağılayıcı havasına beni budala yerine koymasına rağmen haberden memnun olmamdı. Bu memnuniyetimi kendimden saklıyordum ama şimdi yıllar sonra çok iyi görüyorum. Füsun ile ilişkim, ona yakınlığım, her neyse en sonunda gazetelere geçmiş, bir anlamda toplum tarafından kabul edilmişti. Bütün İstanbul sosyetesinin takip ettiği cemiyet sütununda yazılan her şeyi, hele bunun gibi alaycı, sivri dilli bir rezalet haberini herkes aylarca konuşurdu. Bu dedikoduların yakın zamanda bir gün Füsun'u koluma takıp onunla evlenip sosyete hayatına dönüşümün başlangıcı olduğuna inanmaya, en azından böyle bir mutlu çözümü hayal edebilmeye çalıştım. Ama bunlar umutsuzluklarla kurulmuş teselli düşleriydi. Sosyete dedikodularıyla, yalan yanlış haberlerle yavaş yavaş başka bir adama dönüştüğümü hissediyordum. Sanki kendi tutkum, kendi kararlarım yüzünden hayatı tuhaflaşmış biri değilmişim de bu haber yüzünden toplum dışına itilmekte olan biriymişim gibi hissettiğimi de hatırlıyorum. Elbette haberin altındaki baş harfler BK, beyaz karanfilindi. Nişana onu çağıran anneme kızıyordum. Habere dedikodu taşıdığını, parantez aç, öpüşmesine dayanamam, parantezi kapa, sandığım Tahir Tan'a öfke doluydum. Bütün bunları baş başa konuşmak, düşmanlarımıza birlikte lanetler yağdırmak için Füsun ile oturup konuşmayı, onu teselli etmeyi, onun beni teselli etmesini ne kadar da çok isterdim. Yapmamız gereken hemen Füsun ile Pelurbar'a gidip meydan okur gibi boy göstermekti. Feridun da bizimle gelmeliydi. Dedikodu haberinin ne kadar aşağılık bir yalan olduğunu ancak böyle kanıtlar, yalnız sarhoş filmcileri değil, şimdi büyük bir zevkle haberi okumakta olan sosyetedeki dostlarımızın çenesini de böylece kapatırdık. Ama haberin çıktığı akşam bütün irademi kullanmama rağmen keskinlere gidemedim. Nesibe halanın beni rahatlatır bir şekilde davranacağından, Tarık Bey'in hiçbir şeyden habersiz görüneceğinden emindim. Ama Füsun ile göz göze gelince ne olacağını hiç kestiremiyordum. Bakışlarımız kesişir kesişmez, haberin hem onun hem benim ruhumda fırtınalar yarattığını karşılıklı elbette hissedecektik. Bu neredeyse korkutucuydu. Hemen şunu da anlamıştım. Aslında göz göze gelir gelmez anlayacağımız şey ruhumuzdaki fırtınalar değil, yalan haberin aslında doğru olduğuydu. Evet, haberdeki pek çok ayrıntı okurun bildiği gibi yanlıştı. Ben Sibel ile nişanı Füsun'u ünlü bir sinema oyuncusu yapmak için bozmamıştım. Feridun'a senaryoyu ben yazdırmamıştım ama bunlar ayrıntılardı. Gazete okurlarının ve dedikodu yapan herkesin anlayacağı şey şu basit gerçekti. Ben aşkım ve Füsun için yaptıklarım yüzünden rezil olmuştum. Herkes benimle alay ediyor, halime gülüyor, en iyi niyetlisi bana acıyordu. İstanbul sosyetesinin küçük olması, herkesin birbirini tanıması ve bu insanların çok büyük servetleri ve şirketleri olmadığı gibi vazgeçilmez ilkeleri ve ideallerinin de hiç olmaması utancımı azaltmıyor, tam tersi beceriksizliğimi, kafasızlığımı gözümde büyütüyordu. Yoksul bir ülkede zengin bir aileye doğmak gibi bir talihi, Allah'ın dünyanın bu köşesinde yaşayanlara çok seyrek bağışladığı, doğru dürüst, efendice ve mutlu bir hayat yaşama fırsatını kafasızlığım yüzünden kaçırmıştım. Bu durumdan çıkabilmek için tek yolum Füsun ile evlenip, iş hayatımı düzene koyup, çok para kazanıp sosyeteye zaferle geri dönmek olduğunu anlıyor, ama hem bu mutlu planı gerçekleştirebilecek gücü kendimde bulamıyor, hem de sosyete dediğim o çevreden artık nefret ediyordum. Üstelik keskinlerin evindeki havanın da gazetedeki haberden sonra hayallerime hiç uygun olmadığını da biliyordum. Aşkımın ve utancımın beni getirdiği yerde daha da çok içime çekilmekten ve sessiz kalmaktan başka hiçbir çarem yoktu. Bir hafta boyunca her akşam tek başıma sinemaya gittim ve Konak, Site ve Kent sinemalarında Amerikan filmleri seyrettim. Sinema, hele bizimkisi gibi mutsuzlar aleminde gerçekliğin ve mutsuzluğumuzun doğru bir resmini vermek yerine bizleri oyalayacak, mutlu edecek yeni bir alem yaratmalıdır. Film seyrederken, hele kahramanların birini yerine kendimi koyabilmişsem, dertlerimi abarttığımı düşünürdüm. Gazetelerdeki sefil haberleri abarttığımı, pek az kimsenin yazıda alay edilenin ben olduğumu anlayacağını, olayın unutulacağını da aklımdan geçirerek rahatlardım. Haberdeki pek çok yalanı düzeltme saplantımdan kurtulmam ise daha zordu. Çünkü onlara aklımı takınca zayıf düşüyor, bütün sosyetenin eğlenerek şimdi bu olayı konuştuğunu, bazılarının üzülüyor pozlarında olayı bilmeyenlere, haberdeki yalanları kendi abartmaları ve yalanlarıyla da süsleyerek anlattıklarını hayal edip dertleniyordum. Herkesin istekle ve gülümseyerek bu yalanlara kanacağını, mesela benim Füsun'a seni artist yapacağım diyerek Sibel ile nişanı bozduğuma herkesin inandığını gerçeklikle tahmin ediyordum. O anlarda dedikodu köşelerinde alay konusu olabilecek kadar beceriksiz olduğum için kendimi suçluyor ve dedikodu haberlerindeki bazı yalanlara kendim de inanmaya başlıyordum. Haberdeki yalanlar içinde kafamı en çok Füsun'a "filmde bir başkasıyla öpüşmene dayanamam" demiş olmama takmıştım. Maneviyatım bozulduğunda herkesin en çok buna güldüğünü düşünür, en çok bunun düzeltilmesini isterdim. Sorumsuzca nişan bozan şımarık bir zengin çocuğu olduğum iddiası da sinirimi bozuyordu. Ama beni tanıyanların buna inanmayacaklarını düşünüyordum. Oysa öpüşmene razı olamama inanabilirlerdi. Çünkü bütün Avrupa'yı olma havalarıma rağmen aslında bende böyle bir lafa edebilecek bir yan vardı. Hatta bazen böyle bir lafı sarhoşlukla ya da şakayla Füsun'a ettim mi diye düşündüğümde oluyordu. Çünkü sanat veya iş için bile olsa Füsun'un bir başkasıyla öpüşmesini hiç istemiyordum. 64. Boğaz'da yangın. 15 Kasım 1979 gecesi sabaha karşı annemle Nişantaşı'ndaki evde büyük bir patlama sesiyle uyandık ve yataklarımızdan korkuyla fırlayıp koridorda birbirimize sarıldık. Bütün apartmanda sanki çok şiddetli bir depreme yakalanmış gibi bir an sağa sola sallanmıştı. O günlerde kahvehanelere, kitap evlerine, meydanlara pek çok yere atılan bombalardan birinin Teşvikiye Caddesi'nde yakınlara bir yere atıldığını sanıyorduk ki Boğaz'ın ta öteki yanından, Üsküdar tarafından yükselen alevleri gördük. Bir süre çok uzaktaki yangını kızıllaşan göğü seyrettikten sonra siyasal şiddete, bombalara da alıştığımız için yeniden yatıp uyuduk. Haydarpaşa açıklarında petrol yüklü bir Rumen tankeri küçük bir Yunan gemisiyle çarpışmış, tanker ve boğaza dökülen petrol patlamalarla yanmaya başlamıştı. Ertesi gün aceleyle yeni baskı yapan bütün gazeteler ve bütün şehir bundan söz ediyor, herkes boğazın yanmakta olduğunu söyleyip İstanbul'un üzerinde kara bir şemsiye gibi asılı duran duman bulutlarını gösteriyordu. Satsat'ta bütün gün yaşlı memureler ve bıkkın yöneticilerle birlikte yangının varlığını içimde hissettim ve bunun keskinleri akşam yemeğine gitmek için iyi bir bahane olduğuna kendimi inandırmaya çalıştım. Dedikodu haberinden hiç söz etmeden, durmadan yangından konuşarak keskinlerin sofrasında oturabilirdim. Ama tıpkı bütün İstanbullulara olduğu gibi Boğaz'ın yanışı, kafamda siyasi cinayetler, aşırı enflasyon, kuyruklar, ülkenin sefil ve fakir hali gibi herkesi mutsuz eden felaketlerle birleşmiş, onların bir çeşit işareti ve resmi olmuştu. Yeni baskı yapan gazetelerdeki yangın haberlerini okurken, aslında kendi hayatımın felaketini aklımdan geçirdiğimi, hatta yangınla bu yüzden içtenlikle ilgilendiğimi de hissediyordum. Akşam Beyoğlu'na çıktım. İstiklal Caddesi'nin boşluğuna şaşarak uzun uzun yürüdüm. Ucuz seks filmleri gösteren Saray, Fitaş gibi büyük sinemaların önünde bir iki huzursuz erkekten başka kimse yoktu. Galatasaray meydanındayken Füsunlara ne kadar yakın olduğumu geçirdim aklımdan. Bazı yaz gecelerinde dondurma yemek için ailecek yaptıkları gibi akşam Beyoğlu gezintisine çıkmış olabilirlerdi. Onlarla karşılaşabilirdim. Ama ne bir kadın gördüm sokaklarda ne de bir aile. Tünele girince de yeniden Füsunların evine yaklaşmaktan, onun çekimine kapılmaktan korktuğum için aksi yönde yürüdüm. Galata Kulesi'nin yanından geçerek yüksek kaldırımdan ta aşağıya indim. Kerhanelerin sokağının yüksek kaldırımla birleştiği yerde her zamanki mutsuz erkek kalabalığı vardı. Onlar da şehirdeki herkes gibi yukarıdaki kara bulutlara ve bu bulutlara vuran turuncumsu ışığa bakıyordu. Uzaktan yangını seyreden kalabalıkla birlikte Karaköy Köprüsü'nü geçtim. Köprüden çapar ile istavrit tutanlar da alevlere dikmişti gözlerini. Herkesle birlikte ayaklarım beni kendiliğinden Gülhane Parkı'na götürdü. Parkın lambaları İstanbul'un çoğu sokak lambası gibi ya atılan taşlarla kırılmıştı ya da elektrik kesintisinden yanmıyordu. Ama yalnız büyük park değil, bir zamanlar bahçesi olduğu Topkapı Sarayı, Boğaz'ın girişi, Üsküdar, Salacak, Kız Kulesi, her yer tankerin alevleriyle gün gibi aydınlıktı. Yangını seyreden büyük kıpır kıpır bir kalabalık vardı. Parkta ışık hem doğrudan alevlerden geliyordu hem de yukarıdaki bulutlara vuruyor ve tıpkı Avrupai bir oturma salonunu aydınlatan abajurun hoş ışığına benzer tatlı bir aydınlık yayıyor, bu da kalabalığı olduğundan daha mutlu ve huzurlu gösteriyordu. Ya da seyretme zevki herkesi mutlu etmişti. Şehrin her yerinden arabalarıyla, otobüslerle yürüyerek gelmiş, zengin, fakir, meraklı, takıntılı insanların kalabalığıydı bu. Başörtülü babaannelerle, kucağındaki çocuğu uyutan kocalarına sarılan genç annelerle, büyülenmiş gibi alevleri seyreden yoksul işsizlerle, koşturup duran çocuklarla, arabalarının, kamyonlarının içinden alevleri seyrederken müzik dinleyenlerle, şehrin her köşesinden gelmiş simit, helva, midye dolma, Arnavut ciğeri, lahmacun ve tepsileriyle koşturan çay satıcılarıyla karşılaştım. Atatürk heykelinin çevresinde köfte, sucuk, ekmek satıcıları, tekerlekli camekanlı arabalarının kömür ocaklarını yakmışlar, etrafa hoş kokulu ızgarada et dumanları saçıyorlardı. Bağırarak ayran, gazoz, parantez aç, Meltem yoktu, parantezi kapa, satan çocuklar parkı bir pazar yerine çevirmişti. Bir satıcıdan bir bardak çay aldım. Bankların birinde bir an boş bir yer açılınca oturdum. Ve yanımdaki dişsiz ihtiyar yoksulla birlikte alevleri seyrederek mutlu oldum. Yangın şiddetini kaybedene kadar bir hafta boyunca her akşam parka geldim. Alevler bazen iyice soluklaşmışken birdenbire yeni bir dalgayla ilk günkü gibi yükseliyor, o zaman yangını seyredenlerin hayret ve korkuyla bakan yüzlerinde turuncumsu gölgeler dolaşıyor, yalnız Boğaz'ın girişi değil, Haydarpaşa tren istasyonu, Selimiye kışlası, Kadıköy koyu, bazen portakal, bazen yıldız rengi bir ışıkla aydınlanıyordu. O zaman kalabalıkla birlikte büyülenerek hiç kıpırdamadan manzarayı seyrediyordum. Az sonra bir patlama işitiliyor, korlar düşüyor ya da alevler sessizce gücünü kaybediyordu. O zaman seyirciler de gevşeyerek yiyip içmeye, konuşmaya başlıyorlardı. Bir gece Gülhane Parkı'ndaki bu kalabalığın içinde Nurcihan ile Mehmet'e rastladım. Ama görünmeden kaçtım onlardan. Füsun'u, annesini, babasını orada görmek istediğimi, belki de her akşam bu kalabalığa bu yüzden karıştığımı, bir akşam gölgeleri ona benzeyen üç kişilik bir aileyi onlar sanınca anladım. 1975 yazında, 4 yıl geçmişti aradan, olduğu gibi, birini Füsun'a benzetince kalbim gene aşkla hızlanmıştı. Keskinlerin, faciaların bizi birbirimize bağladığını derindeki kalplerinde hisseden bir aile olduğunu düşünüyordum. Romen Tanker, Independenta'nın yangını sönmeden önce evlerine gitmeli, onlarla bu felaket ve cemaat ruhunu paylaşarak geçmişteki kötülükleri unutmalıydım. Bu yangın benim için yeni bir hayatın başlangıcı olabilir miydi? Bir akşamda parktaki kalabalıkta hayaller içinde oturarak yer ararken Tayfun ve Figen ile karşılaştım. Bir anda burun buruna geldiğim için onlardan kaçamamıştım. Ne akşamdaki haberden ne de sosyetede olup bitenden hiç söz etmemeleri, daha önemlisi aslında dedikodunun farkında bile olmamaları beni o kadar mutlu etti ki parktan onlarla çıktım. Artık alevler sönüyordu. Arabalarına bindim ve onlarla Taksim arkalarında yeni açılan barlardan birine gidip sabaha kadar içtim. Ertesi gün pazar akşamı keskinlere gittim. Bütün gün yatmış, öğle yemeğini annemle evde yemiştim. Akşam iyimserdim, neşeliydim, umutlu, hatta mutluydum. Ama eve girip Füsun ile göz göze gelir gelmez bütün hayallerim yıkıldı. Neşesiz, umutsuz, kırgındı. "Ne haberler Kemal?" dedi hayalindeki başarılı, mutlu bir hanımefendiyi taklit ederek. Ama daha bu taklidi yaparken ona inanamamıştı güzelim. "Hiç vallahi," dedim pişkinlikle. "Fabrika, şirket, işler o kadar çok ki gelemedim." Türk filmlerinde esas oğlanla esas kız arasında bir yakınlaşma olunca en dikkatsiz seyirci bile durumu kavrasın ve duygulansın diye anlayışlı bir teyze mutlu bir bakış atar ya. İşte öyle baktı Nesibe hala bana ve Füsun'a. Ama hemen sonra da bakışlarını kaçırınca dedikodu haberinden sonra evde pek çok acı yaşandığını, tıpkı nişandan sonra olduğu gibi Füsun'un günlerce ağladığını anladım. "Kızım, rakısını ver bakalım misafirin," dedi Tarık Bey. 3 yıldır olup bitenlerden habersizmiş gibi yaptığı, Beni yalnızca akşam ziyaretine gelen akraba gibi içtenlikle ve sevgiyle karşıladığı için Tarık Bey'e hep saygı duymuştum. Ama şimdi kızının da derinden hissettiği acıya, benim çaresizliğime, hayatın bize getirdiği yere bu kadar ilgisiz kalabilmesine içerliyordum. Kendimden bile saklayarak gizli gizli düşündüğüm acımasız gözlemimi dile getireyim şimdi. Tarık Bey büyük ihtimalle benim oraya neden geldiğimi seziyordu. Ama karısının da baskısı sonucunda bilmemezlikten gelmenin aile için daha uygun olacağına karar vermişti. "Evet Füsun Hanım," dedim ben de babası gibi yarı yapay bir havayla. "Her zamanki gibi rakımı verin de en sonunda eve dönmenin mutluluğunu yaşayayım." Bugün bile bu sözü niye söylediğimi, ne kastettiğimi, maksadımın ne olduğunu söyleyemem. Mutsuzluğum dilime vurmuştu diyeyim. Ama Füsun sözlerimin arkasındaki duyguyu anlamıştı. Bir an gözlerinden yaşlar akacak sandım. Kafesteki kanaryamızı fark ettim. Geçmişi, kendi hayatımı, zamanın akışını, geçen yılları hatırladım. Yaşadığımız anların en kötüleri o aylar, o yıllardı. Füsun film yıldızı olamıyor, ben ona daha fazla yaklaşamıyordum. Bu açmazda bir de rezil olmuş, aşağılanmıştık. Tıpkı akşamları bir türlü kalkamamam gibi bu durumdan da kalkıp çıkamayacağımızı da anlıyordum. Haftada 4-5 kere Füsun'u gördüğüm müddetçe onun da benim de bir başka hayat kurmamız imkansızdı. Bunu ikimiz de hissediyorduk. O akşam yemeğin sonuna doğru her zamanki alışkanlığımla ama çok da içtenlikle "Füsun," dedim. "Çok zaman oldu. Kumru resmi ne halde, çok merak ediyorum." "Kumru biteli çok oldu," dedi. "Feridun güzel bir kırlangıç fotoğrafı bulmuş. Şimdi ona başladım." "En güzeli bu kırlangıç oluyor," dedi Nesibe hala. İçeri gittik. Zarif bir kırlangıç, tıpkı evin balkon demirlerine, denizliklerine, bacalarına oturtulan öteki İstanbul kuşları gibi evin bir başka köşesine, bizim yemek odasının yokuşa bakan cumba penceresinin hemen önüne başarıyla oturtulmuştu. Arkada tuhaf ve çocuksu bir perspektifle parke taşı kaplı çukur cuma yokuşu gözüküyordu. "Seninle iftar ediyorum," dedim. Ama bütün içtenliğime rağmen sesinde derin bir yenilgi duygusu vardı. "Bunları bir gün bütün Paris görmeli," dedim. Aslında her zaman demek istediğim gibi, "Canım, seni çok seviyorum, çok özledim. Senden uzak kalmak ne büyük bir acıymış, seni görmek de ne mutluluk," gibi bir şey demek isterdim. Ama sanki resmin dünyasındaki eksiklik bizim dünyamızdaki eksiklik olmuştu ve bunu kırlangıç resminin hafifliği, basitliği, saflığını kederle izlerken görüyordum. "Çok güzel olmuş Füsun," dedim dikkatle, içimde derin bir acı duyarken. Resimde İngiliz resmi etkisiyle yapılmış Hint minyatürlerini, Japon ve Çin kuş resimlerini, Audubon'un dikkatlerini ve hatta İstanbul'da dükkanlarda satılan bir çikolatalı gofretin içinden çıkan kuş dizisini hatırlatan bir şeyler vardı dersem, aşık olduğunda akılda tutulsun lütfen. Füsun'un İstanbul'un kuşlarını yaparken resmettiği arkadaki şehir manzaralarına baktık. İçimde sevinç değil, keder uyanıyordu. Bu alemi çok seviyorduk, ona aittik ve bu yüzden de sanki bu resimlerin saflığı içinde kalmıştık. "Şehri, arkadaki evleri daha canlı renklerle yapsana bir kere." "Neyse canım," dedi Füsun, "vakit geçiriyorum işte." Kaldırıp bize gösterdiği resmi bir kenara koydu. Bana çok çekici gelen boya takımlarına, fırçalara, şişelere, rengarenk lekeli bezlere baktım. Kuş resimleri gibi her şey derli topluydu. Daha ötede Nesibe halanın kumaşları, yüksükleri vardı. Renkli porselen bir yüksük ile Füsun'un az önce elinde sinirle oynadığı turuncu bir pastel kalemciyi cebime attım. 1979'un sonlarında en kötülerini yaşadığımız bu karanlık aylar, keskinlerden en çok eşya çaldığım dönemdir. Artık bu eşyalar yaşadığım anın yalnızca bir işareti, o güzel anı hatırlatan bir şeyden çok benim için o anın bir parçasıydılar da. Masumiyet Müzesi'nde sergilediğim kibrit kutuları mesela. Bu kibrit kutularının her birine Füsun'un eli değmiş, elinin kokusu ve belli belirsiz gül suyu kokusu sinmiştir. Kibrit kutularından her birini tıpkı müzemde sergilediğim diğer eşyalar gibi daha sonra Merhamet Apartmanı'ndaki dairede elime aldığımda Füsun ile aynı masada oturmanın, onunla göz göze gelmenin zevklerini yaşıyordum elbette. Ama kibriti masadan alıp farkında değilmiş gibi cebime indirirken kalbimde hissettiğim mutluluğun bir başka yanı daha vardı. Takıntıyla sevdiğim ama elde edemediğim birisinden küçük de olsa bir parça koparmanın mutluluğuydu bu. Koparma kelimesinin ima ettiği şey tabii ki sevdiğimizin tapılası gövdesinden bir parçadır. Ama benim için 3 yılda annesi, babası, akşam yemek yediğimiz sofra, soba, kömür kovası, Televizyon üzerinde uyuyan köpek bibloları, kolonya şişeleri, sigaralar, rakı bardakları, şekerlikler, Çukurcuma'daki evdeki her şey yavaş yavaş kafamdaki Füsun fikrinin bir parçası haline geliyordu. Haftada 3-4 kere Füsun'u gördüğüm, görebildiğim için mutlu olduğum kadar Keskinlerin evinden, yani Füsun'un hayatından 3-4, bazen daha da çok 6-7, hatta en mutsuz zamanlarımda olduğu gibi 10-15 tane eşyayı alıp, parantez aç, çalmak yanlış kelime, parantezi kapa, merhamet apartmanına götürdüğüm için de bir zafer duygusuna kapılırdım. Füsun'un bir eşyasını, mesela televizyona dalgın dalgın bakarken elinde zarafetle tuttuğu bir tuzluğu kaşla göz arasında cebime indirmiş olmak, sohbet ederken ağır ağır rakımı içerken tuzluğun cebimde olduğunu, artık ona sahip olduğumu bilmek bana öyle bir mutluluk verirdi ki akşamın sonunda koltuğumdan çok fazla zorlanmadan kalkabilirdim. Yanıma aldığım eşyaların varlığı, koltuğumdan kalkamama buhranlarımı 1979 yazından sonra bir ölçüde hafifletmiştir. Onlar yalnız Füsun'un değil, benim de en mutsuz yıllarımdı. Yıllar sonra hayat beni İstanbul'un takıntılı, tuhaf mutsuz koleksiyoncularıyla karşılaştırdığında, kağıt, çöp, kutu, fotoğrafla tıkış tıkış dolu evlerinde onları ziyaret ettiğimde, bu kardeşlerimin gazoz kapakları veya artist resimleri biriktirirken neler hissettiklerini, her yeni parçanın onlar için ne anlama geldiğini kavramaya çalıştıkça, Keskinlerin evinden eşya alırken hissettiklerimi hatırladım.